5. ayrım. Sayfa 92. 7. kısım. Ana caddelerden nedense 128. sokağa, oradan da nehir boyundaki sokaklara sapmışım. Doğru giderek 3 köprü yoluna çıktım. Work Lane'de caddeyi fabrikadan boşalan ameleler kapladığı için iyice yavaşladım. Amele kızlardan biri dalgınlığımı hemen fark etti. "Bu ne dalgınlık gözümün bebeği," dedi. "Galiba madamı kaybettin." Halimi bu kadar doğru keşfedişine önce şaştım. Sonra suratımın ne kadar aptallaşmış olduğunu bu sözden anlayarak büsbütün öfkelendim. Bana da karısını kaybeden boynuzlu koca hali yaraşır mı yaraşır. Hay Allah kahretsin. Yol serbestler serbestlemez sürati yüze çıkardım. Sürat beni dünyadan, insanlardan uzaklaştırıveriyor da istediğim derecede yalnız bırakıyor. Hiçbir esasa dayanmasa da düşünmek için yalnızlık lazım. Yanımdan 3 tane kamyon geçti. Tepeleme çuval yüklü kamyonlar. Bu kamyonların manzarası bana nedense içine atıldığımız haydut kamyonunda gördüğüm boş çuvalları hatırlattı. Bu çuvalların üstündeki yazı gözümün önüne geldi. Bunlara çuval bile denmez. Bunlar bildiğimiz çimento torbaları. Svert şirketine ait torbalar. Bu şirket ne tarafta? Daha doğrusu bu şirketin antrepoları. Sürati azalttım. Bir anda koku almış bir av köpeğine benzediğim muhakkaktı. Bir sigara yaktım. Böyle şirketler antrepolarını daima nehir kıyısına kurarlar. Yükleyip boşaltmak kolay olsun diye. Birden nefesimi kestim. Haydutlardan birinin söylediği bir sözü hatırlamıştım. Herif ne dedi? "Balık tutmaya gidiyoruz," gibi bir laf etmedi mi? Biz kamyonette hangi yolu tutmuştuk? Tam üzerinde bulunduğum yolu. Demek farkına varmadan aynı istikamete sapmışım. 3 köprü yolu Eybens'ten geçer. O civar balık tutmaya meraklı olanların hafta tatillerinde gittikleri yer. Küçük göllerle dolu garip bir köy. Bu mevsimde incin yoktur. Adam temizlemek için bundan münasibini bulmak imkansız. 50 sene evvel New York'un en kibar sayfiye yeri sayılırmış. Sonra fabrikalar, imalathaneler, antrepolar o tarafa doğru yayılınca kibarlar burasını yüzüstü bırakmışlar. Birkaç sene evvel bir iş için gitmiştim. Tepelerde ormana dönmüş bahçelerin içinde o zamandan kalmış boş villalar vardı. İçinde insan hapsedilmesi mümkün villalar. Bahçelerine yüzlerce ölü gömülse kimsenin ruhu duymaz. Bir yol kavşağındaki trafik levhasında Eybens 0.8 kilometre yazılıydı. Tereddüt etmeden saptım. İlk rastladığım meyhanenin önünde durdum. Tezgah başına dikildim. Daha ikinci birayı yuvarlamıştım ki ihtiyar meyhaneci sorduğum suallere cevap verirken 400 metre ileriden sola saptığım takdirde güneşli göl villasını elimle koymuşum gibi bulacağımı söyledi. Aradığım yerin burası olduğundan zerre kadar şüphe kalmamıştı. Çünkü hem tarif ettiğim saç örtülü kırmızı kamyonet oraya gidip geliyordu, hem de sahibi tam benim söylediğim herifti. Tezgahın üstüne 5 dolar savurup dışarı fırladım. Meyhaneciye Pellegrino'nun eşkalini vermiştim. "Söylediğiniz adam." "Evet." "Söylediğim adam, öyle mi?" "Hele şimdi orada bulmalı ki. Madame Rose'u da bir yere kapatmış olmalı. İsterse evin etrafını 5 tane mitralyözlü haydut çevirmiş olsun, Pellegrini'yi elimden şeytan bile kurtaramaz." 32 dişini döküp otomobile daldım. Hemen sürdüm. Ancak güneşli göl villasına saparken aklım başıma geldi. Hayatlarını tehlikede sayan heriflerin üstüne düpedüz gitmek enayilik olacaktı. Kurşun bu. Hiç şakası yoktur. Karşımdakiler de nişan almaya lüzum görmeden adam deviren meşhur cana kıyıcılar. İşin sonuna gelmişken geberip gitmek büsbütün budalalıktı. Yavaşça geri döndüm, tekrar meyhaneye geldim. Otomobili bu sefer dükkanın arka tarafına çektim. Bir aralık PET'e telefon etmek münasip mi değil mi diye tasarladım, sonra vazgeçtim. "Evet." "İcat mı çıkarıyorsun oğlum?" diye kendi kendime çıkıştım. "Bunlar nasıl huylar? Polisten imdat istemek yeni adet mi?" Bir bira daha ısmarladım. Güneş batmak üzereydi. Pis bir yağmur başlamış, bu hal akşamı saatinden evvel getirmişti. Şimdilik ortalığın büsbütün kararmasını sabırla beklemekten başka bir işim yok gibiydi. Madame Belmont'un ciddi bir tehlikeye şimdilik maruz bulunmadığını hala inanıyordum. Çete işkilli olacağından haydutların inine otomobille gitmeyi ihtiyatlı bir hareket saymadım. Bagajdan trench kurtu çıkarıp giydim. Yakasını kaldırıp gittikçe hızlanan yağmurun altında gecenin karanlığına karıştım. Meyhaneci yolu iyi tarif etmişti. Asfaltta tam 300 adım yürüdüm. Sola saparak tepeye tırmanmaya başladım. Buraları bakımsızlıktan ormana dönüşmüştü. Her tarafta yağmur damlaları dallara, yapraklara vuruyor, dünyayı garip fısıltılarla dolduruyordu. Hiçbir tarafta ışık yoktu. Yol, tepenin yarısında güneşli göl villasının yüksek duvarını hizaladı. Bu duvar beni doğruca bahçe kapısına götürdü. Kalın demir parmaklıklı koca kapı kapalıydı. Demirleri tutup içeriye baktım. Bina çok gerilerde olmalı ki hiçbir ses duymadım. Ve aydınlık bir pencerede görünmüyordu. O zaman buralarda beyhude vakit kaybetmek ihtimalini düşündüm. Belki de herifler kadını buraya hiç getirmemişlerdi. Kapıyı ileriye doğru geçtim. 50 metre kadar yürüdüm. Yol kapıya dayandığı için artık fundalıkta, ıslanarak dolaşıyordum. 50. adımda durdum. Karanlıkta el yordamıyla birkaç taş buldum. Savurarak aşırıp bahçeye açtım. Bu suretle içeride başıboş köpekler olup olmadığını anlamak istiyordum. Taşların sesine cevap veren canlı bir mahluk çıkmadı. O zaman geri döndüm. Yarı yolda nişan koyduğum bir ağaca tırmandım. Duvarın üstüne çıktım. Kendimi aşağı sallandırdım. Bahçe de senelerden beri bakımsızdı. Kapıcı kulübesinin mümkün mertebe uzağında villaya giden yolu buldum. Tabancamı trenç kotumun dış cebine atmıştım. Her an taarruza uğrayabileceğimden ihtiyatla yürüyor, 5-10 adımda bir durup etrafı dinliyordum. Dünyada yağmurun dallara vurmasından başka bir ses kalmamış gibiydi. Islak hava suratıma yapışıyor, 3 adım ilerisini seçmemek canımı sıkıyordu. 100 metre gittikten sonra basık ve yayvan binayı birdenbire karşımda gördüm. Pusuya yatmış bir tarih öncesi hayvana benziyor, sanki fena fena soluyordu. Pencerelerinden hiçbiri aydınlık olmadığı için nesli ortadan kalkmış bu tehlikeli hayvanın aynı zamanda kederli güzelliği de gaddarlığını büsbütün arttırmış gibiydi. Bir an Madame Rose'u yutmuş da hazmetmekle meşgulmüş hissine kapılarak ürperdim. İnsana ait hiçbir ses duyulmaması, bilhassa ışıksızlık pusuya yaklaşma duygusu veriyordu. Binanın etrafını dolaştım. Arka tarafta ikinci kat pencerelerinden birinin sımsıkı kapalı pancurları arasından hafif bir ışık sızıyordu. Servis kapısını yokladım. Kilitliydi. Pencerelerden birisini zorlamaktan başka çare kalmadığını anladım. Zamanla eğrilip arızalanmış pancurlardan birisine asıldım. Ufak bir çatırtıyla kancasından kurtuldu. Nefesimi kesip karanlığı dinledim. Hep o ıslak yağmur hışırtısı. Camı ittim. Menteşeler hiç gıcırdamadan açılıverdi. İçerisinin karanlığına gözümü alıştırmak için bir müddet bekledim. Sonra adetim olduğu üzere birdenbire sıçradım. Tek elime dayanarak vücudumu içeriye attım. Ve derhal yer değiştirerek döşemeye yamyazlı yapıştım. Aynı anda tabancamı da elime almıştım. Eskiden bir gece bir Taşra Üniversitesi'ne ait lojmanlardan birinde böyle bir ziyaretimi kurşunla karşıladıklarını hatırlayarak gülümsedim. Bu sefer burada canına susamış kimse yok gibiydi. Sürünerek yer değiştirip ayağa kalktım. Dışarıdan vuran ışık kapıyı fark ettiriyordu. Tokmağı yavaş yavaş çevirerek kanadı araladım. Karanlık koridora çıktım. Bereket versin yere kalın yol kilimleri serilmişti. Merdivenleri ihtiyatla dura dura çıkmaya başladım. Bir taraftan da ışık gördüğüm odanın yerini tayinine çalışıyordum. İkinci katta gene kimseciklere rastlamadım. Kapısının altından ışık sızan odaya yaklaştım. Kulağımı kilit yerine dayayıp içerisini dinledim. Tokmağa dokunursam Madame Rose burada hapiste korkudan bağırabilirdi. Eğer yanında bir muhafız varsa herifin derhal ateş etmesi de hesaba katılmalı. Hem kapı kilitliyse kilide kurşun sıkacak değilim ya. Gene el yordamıyla kilidi yokladım. Anahtar üstünde bırakılmamıştı. Zaten bu kadar şanslı olmayı istemek de budalalıktı. Evin arka cephesi gözümün önüne geldi. Odaların hepsinden müşterek bir balkona çıkılıyordu. Bitişik odaya doğru gürültü etmeden yürüdüm. Kapısı açıktı. Evvela araladım. Sonra içeri süzülüp yana atladım. Duvar dibinde gene bir müddet sindim. Oda boştu. Balkonun evvela camekanlı kapısını, sonra pancurları açtım. İş yarı yarıya kolaylaşmıştı. Fakat eğer kadını buraya kapattılarsa muhafızsız bırakmaları akıl alır bir hareket sayılmaz. Her şey burada şüpheli. Burası adeta koskoca bir tuzak. Belki de kadını kaçırmaları bile doğrudan doğruya benim için hazırlanmış bir pusudur. Balkonda ilerledim. İçeride ışık yanan odanın pancurları dışarıdan mandallanmıştı. Mandalı kaldırdım, kanadı gürültü etmeden araladım. İçeriye baktım. Madame Rosvelmont bir koltuğa oturmuştu. Okuduğu kitap dizlerinde kala kalmış, dalgın ve kederli. Öyle dalmış ki hiçbir şey duymuyor. Pancuru biraz daha açtım. Odanın her tarafını gözden geçirdim. Başka yere kapısı yok. İçeriye muhafız da koymamışlar. Şimdi bütün mesele kadını ürkütmeden burada bulunduğumu anlatabilmekte. Camı hafifçe tıklattım. Ancak üçüncü vuruşumda titreyerek dalgınlıktan sıyrıldı. Yüzünü müthiş bir korku kapladı. Gözleri dehşetle dolu balkona baktı. Parmağımı sus manasında ağzıma götürdüm. Elini kaldırdı. Camlı kapıyı itip içeri girdim. Merhaba meleğim dedim. İşte nihayet tekrar buluştuk. Buraya nasıl geldiniz Mike? Yalnız mı geldiniz? Yalnız, ne olmuş? Kimseye rastlamadınız mı? Tom denilen goril azmanına. Hayır. Halbuki en ufak bir gürültü duyarsam gelir derini yüzerim demişti. Aman yarabbi. Başından geçenler aklına gelmiş olmalı ki sessiz sessiz ağlamaya başladı. Yanına yaklaştım, tabancamı sol elime geçirerek saçlarını okşadım. Ağlama dedim, rica ederim Rose. Kabus geçti artık. Hadi kalkın da buradan beraber savuşalım. Ya buradaysalar, vuruşursanız? Kalk diyorum. Bunları sonra konuşuruz. Eşyalarınız nerede? Etrafına ümitsiz ümitsiz bakındı. Eşyan filan yok. Böyle getirdiler, apansız. Çok korktun mu ruhum? Ben de budala gibi. Elbette korktun. O Pellegrini denilen namussuz elime bir geçerse... Okuduğu kitap yere düştü. Kadıncağız korkuyla hafif bir çığlık atarak boynuma sarıldı. Kollarımın arasına aldım. Sımsıkı kucakladım. Kullandığı koku bir kere daha nefesimi kesmiş, iliklerime kadar vücuduma dolaşmıştı. Soluklarını ağzımın üzerinde hissediyordum. Belli ki sinirleri berbat. Eğer ben de kendimi bıraksam... Omuzlarından tutup biraz uzaklaştırdım. Yüzüne nasıl bakmışsam bakmışım. Kederli ve yorgun gülümsedi. Mersi Mike dedi. Zavallı Bob'un met ettiği erkekmişsin. Hiç mübalağasız. Hadi gidelim. Bunları sonra söylersin. Ben de usulü dairesinde mahcup olurum. Haydi. Bir an balkondan peş peşe sarkıp savuşmayı düşündüm. Camlı kapıya yaklaşıp dışarısını dinledim. Yağmur biraz hafiflemişti. Fakat gecenin içinde gene ıslak orman hışırtıları duyuluyordu. Gel diye elinden tutup çektim. Yavaş yürü. Gürültü istemez. Sonra sesimi büsbütün alçaltarak emir verdim. Vuruşmak icap ederse arkama geçiverirsin. Sakın korkma, değil mi? Elimi minnetle sıktı. Ben ömrümde bu kadar basit bir hareketle bu kadar uçsuz bucaksız bir minnet ifadesi görmedim. Gururla üst üste yutkundum. O anda kendimi birkaç silahlı haydutla değil, bir bölük gangsterle boğuşacak kadar kuvvetli hissediyordum. Balkondan yan odaya geçtik. Oradan koridora çıktık. Koca villa gene mezar kadar sessizdi. Ayaklarımızın ucuna basarak merdiveni tuttuk. Basamakları gene ihtiyatla indik. Tam yarısına gelmiştik ki elektrikler birdenbire yandı. Daha doğrusu biraz aşağıdan vuran gayet keskin bir projektörün insanı kör eden sert ışığı içinde kaldık. Arkamızdan tanıdık bir ses. "Nereye böyle?" diye alay etti. Ev sahibine teşekkür etmeden savuşmak olur mu bayan? Madame Rose Velmont inleyerek koluma asılıvermişti. Projektörün arkasındaki koyu karanlıktan başka bir ses tehditkar bir ifadeyle emretti. Silahı yere at. Kurşunlar geliyor diye homurdandı. Arkamızdaki ses iyidir diye alaya devam etti. 3 tane mitralyözün, 100 küsur kurşunun yemek tane, insan bu ziyafetle kıyamete kadar acıkmadan bekler. Silahı yere attım. Çıkardığı hazin sesi iyi tanıyordum. Teslim oluşun insanı hicaptan deliye çeviren sesi. Ölümle aramızdaki bir nefeslik mesafe kaldığını ilan eden gaddar ve dobra işaret. Sırtıma ter bastı. Küfür etmemek için kendimi zor tuttum. Kendi kendime evi baştan başa aramazsın değil mi? Meyhaneden polise telefon etseydin kıyamet mi kopardı namussuz diye çıkıştım. Arkamızda duran Pellegrini yukarı teşrif etseniz diye kıs kıs güldü. Salona geçsek de iki satır muhabbet etsek. Buna karşı aşağıdaki haydutlardan biri homurdandı. Biz bunlara aşağıda ziyafet hazırladık patron, unuttun mu? Sahi Tom, aferin. Duydunuz ya Mr. Hammer, madamla beraber lütfen. Merdiveni indik. Hareket eder etmez kendimi toplamıştım. Aşağıda ziyafet hazırlamış olmaları mükemmel. Her nedense vakit kazanacağımız anlaşılıyor. Bu insanlar bazen ne kadar budala olurlar. Ortada bir ölüm kalım meselesi varken gene de başka menfaatler gözlerini karartır. Mesela şuracıkta ikimizin de canını alsalar daha kârlı çıkarlar. Bu şüphesiz. Lakin hırs bırakmaz ki. Daima projektörün içinde tutularak emirle yürüdük. Patrona aşağıdaki ziyafeti hatırlatan haydut dişlerini kül ufak edecek bir öfkeyle arada bir söyleniyordu. Arkadaşları temizlersin değil mi namussuz? Görürsün sen. Sen şimdi görürsün orospu çocuğu. Ne olmuş aslanım diye cevap verdim. Hepsini siz mi temizleyeceksiniz? İşte senin hissene de kardiyano düşmüş. Pellegrini homurdandı. Ne o baş hergele dedim. Yoksa hakkını mı yedim? Şeref madalyasını sana mı verilmeliydi? Gevezelenme Mike. Numara yapıyorsun. Suratını bir kere aynada görsen korkarsın. Ölümden ödün kopuyor pis hafiye. Yüreksiz maskara. Yerin altına inen taş merdivenin on ayağını böyle konuşarak indik. Elektrikle aydınlanmış geniş bir koridordan yürüdük. Bir demir kapıdan oldukça büyük fakat tavanı basık bir mahzene girdik. Burası belli ki bizim için hususi surette hazırlanmıştı. Duvarlara çeşitli kırbaçlar asılıydı. Vahşi hayvan terbiyecilerinin kullandığı aman vermez kırbaçlar. Bir sürü kıskaç, kerpeten, hasılı orta çağlarda Engizisyon mahkemelerinin kullandıkları işkence aletleri. Zavallı Rose, manzarayı görünce hafif bir çığlık kopararak içeri girmemek istemiş, göğsüme yaslanmıştı. Sırtıma dayanmış iki tabanca namlusu aynı zamanda dürterek ikimizi birden ileri sürdü. "Korkma sevgilim," diye mırıldandım. "Bunlar hep numara." Pellegrini son söz duymuş olmalı ki kıs kıs güldü. Numara öyle mi? Birazdan görürüz. Madame Rose köşedeki tekerleği fark edince daha fazla dayanamadı. Bükülen dizleri üzerine çöktü. Dehşetle inlemeye başladı. Boş bulunmuş, kızın düşmesini önleyememiştim. Gördüğümüz şeyin seyrine değme erkek dayanamazdı. Hele kimlerin elinde bulunduğumuz hesaplanırsa insanın kanı donar. Bu taş odanın bir köşesine bütün teferruatıyla bir işkence tekerleği hazırlanmıştı. Dört tarafından bileklere geçirilecek ucuz zincirli kelepçeler sarkıyordu. Pellegrini'ye ana avrat küfretmeye başladım.